שלום, נושא השיעור שלנו היום הוא תפיסת המציאות. אתם מוזמנים להיכנס לאתר.
Merhaba. Realitenin algısı. Başlıklı dersimizde kaynakları sitemizde bulabilirsiniz. Aynı zamanda soru sorabilirsiniz. Konuyla ilgili CapTV'den seçilen sorular burada cevaplandırılacak. Realiten algısı. Realitenin algısı her an bizlerin düşüş, kusur, çaresizlik, arzu eksikliği, anlayış eksikliği, yani bir eksiklik koşulundan geçmemizi gösteriyor. Ve bir sanki bulutlu algımıza karmaşık, yani bütün bize her şeyde yeni bir algı. Çünkü manevi yeni realitenin algısı bizim için bir eksiklik ve eksiklik, eksikliğin gelmesi öyle ki bizleri sanki böyle bir ağırlığın içerisine, böyle bir sis bulutunun içerisine çeken ne bir anlayış, ne bir his ve bütün bunlardan bir uyanışa ve bu uyanışta öyle ki bütün bu ağırlığın en üst noktasında, bütün bu karmaşıklığın en üst noktasında bu defa duyularımızın eksikliğinin ötesinde bu defa realitenin algısını edinmeye geliyoruz. Ve burada eksiklik hissiyatından, eksiklik duyusundan ilerleyebiliyoruz. Ve burada bizler en büyük şekilde çevreye bağlıyız. Ve burada çevrenin arzusu, düşüncesi, hissiyatı bizleri etkiliyor. Ancak burada bizim üstleneceğimiz bütün bu koşul, mümkün olan bütün bu koşul, yani kişinin kendisi için olan bencil koşulundan kişi sanki kavga ederek burada bir ilerlemeye başlar ve kişi artık da buna da alışır. Yani kişi bütün bu işi yapa yapa alışılagelmiş olan ikinci doğa bu defa edinir. Yani bütün bu duyuların içinden geçmiş olduğu karmaşık, sisli koşulun ötesinde bu işi edinmeye gelir. Rabaş'ın yazdığından cilt 3. Buradaki bu erdemlikle ilgili, bununla ilgili kişiye gelen soruları anlamalıyız. Ki burada bu büyük bir koşul ve kişi sürekli kabuklara düşer başlangıçta. Ve eğer kişi korkudan tövbeye gelirse kişi kendisini kuvvetlendirmeye başlar. Ve kişi bu düşüncesiyle kendisini kuvvetlendirir ve burada kişi bu günahı işlememek ve yanlış yapmamak için kişiye sürekli yabancı düşünceler gelir. Ve şimdi kişinin artık başka bir seçimi de yoktur. Ve burada Yaratan'ın bu yükünü kaldırmaktan başka, çünkü kişi artık daha bu korkunun içerisine giriyor ve bu yükü kaldırmalı ve kişi artık da bu sevgi denen, yani kişi kendi bencil sevgisinin dışına çıkmak denen bu işi kabullenmekten başka bir çaresi yoktur ve kişi bu sevabı tutabildiği ölçüde bunu alır ve burada günahının günahkar bir kişi ve burada bunu üstlenmeye başlar ve kişi burada bu manevi çalışmasının içerisinde yeni bir anlayış koşuluna gelir. Öyle ki kişi manevi çalışmada akıllı ile yapabileceği hiçbir şey yoktur aslında. Ve burada öyle ki bir yeni bir form alır, yani hiçbir kusurun kabul edilmediği ve her şeyin doğru olduğu ve burada ancak mantık ötesi inanç ile bu duruma gelebilir. Burada şu ortaya çıkar ki burada inancın kıvılcımları kişinin içerisindeki bu küçük durumlarda ortaya çıkar ki ve bütün bunlar kişiyi inancın emirlerini uygun şekilde tutmaya getirir. Burada şu ortaya çıkar ve kişiye sürekli gelen bu sorular aslında almak koşulunda gelen koşullar kişiyi inanca getirmek için bir erdemdir. Ve burada bu kişi bu ızdıraptan geçer. Yani yabancı düşünceler vasıtasıyla ve bu yabancı düşünceler sürekli sanki dedikodu faaliyeti yürütüyormuş gibi kişinin manevi çalışmasında sürekli kişiye gelir. Ancak henüz işte bu zaman içerisinde kişi bu inancı mantık ötesi tutmaya gelir. Ve işte buna sevabın, emrin hazzı denir. İlk soru. Neden almış olduğumuz şeyler nihayetinde soruyu tekrarlıyorum. Anlamadım. Çalışmaya başlamadan önce almış olduğumuz düşünceler neden burada olumsuzdur? Burada bütün her şey kişiye sürekli eksiklik verir ki kişi bu ıslahı yerine getirebilsin dedi arkadaş. Burada bu eksikliğin konusuna geleceğiz. Yani burada bunun kendisini niyetsel olarak keşfetmeye geleceğiz ki gelişebilelim. Evet, ilk reaksiyonumuz burada kişinin bu yabancı düşüncelerle yabancı düşünceler vermiş olduğu reaksiyonlar. Ve sürekli kişiye ondan başkası yok, realiten doğru algısına karşı düşünceler gelir. Ve kişiye burada bütün bunlar kasıtlı olarak gelir. Belki de burada bu sürecin içerisinde doğru bir şekilde ilerlemek ve burada almak için almak koşulun ve burada bütün bu arzunun içerisinden geçmek için. Rab, bizler burada hatalardan almış olduğumuz günahı nasıl sevaba dönüştürüyoruz? Birini ötekine nasıl dönüştürüyoruz? Işık burada özellikle yer alıyor. Yani bizim içinde bulmuş olduğumuz realitede ve içerisinden geçeceğimiz durumda çalışacağımız koşul. İşte tam onlu grup içerisinde ışık bizi geliştiriyor. Bizim günah dediğimiz yanlış iş, şu, bu, bütün bunlar hepsini ışık düzeltecek. Şöyle denir, kötü eğilimi yarattım, şifa olsun diye ışığı yarattım. Ve burada bu aksiyonlardan geçiyoruz. ve buradan grubun içerisine geçiyoruz. Ve burada birinci gizlilik, ikinci gizlilik, birinci gizlilik ve daha sonra grubun merkezine gelmeye çalışmak. Bütün bunlar hepsi ıslah eden ışık vasıtasıyla. Ve burada bu koşulların, koşullara bizim yaklaşımımız ve bu bizi sonuca getiriyor. Burada koşulların, durumların gerçekleştirilmesi ve burada Yaratan'ın var olduğu grubun merkezi bizim onu haklı çıkarmaya getireceğimiz, kaydıracağımız durum. Günahlar erdemliğe dönüşür. Günahlar erdemliğe dönüşür. Eğer burada kişiye soru gelirse kırıklıktan, ki burada bu soru kişiyi kabuklara düşürür. Ve burada işte başlangıçta böyle ve erkek kişi korkudan tövbeye gelirse güçlenir ve bu düşüncelerle güçlenir ve kişiye burada yanlışlar olarak gelmesi aslında bunların yanlış olarak görünmesini değil, burada artık bu yanlışı dönüştürmeye çalışması. Çünkü artık da başka bir seçimi yoktur. Kişi burada cennetin yükünü üstlenip bunu sevgiye dönüştürmeye çalışır. Ve şimdi burada inancın yükünü alması sevgi vasıtasıyla ve burada sevgi vasıtasıyla ilerler. Ve burada yaratan kişiyi bu düşünceye getirmiş. Öyle ki bunun vasıtasıyla kişi bu sevabı tutma getirir ve burada bu koşul içerisinde kişi ilerlemeye gelir ve burada manevi çalışması içerisinde girer. Yani burada kişiye yabancı düşünceler sürekli gelir ve eğer ki buna bu sonuçsal olarak baktığımızda sanki kişinin artık başka yapacak bir şey yok gibi. Kişi bütün bu kusurlardan geçer. Ancak burada olacak her şey, burada kişi ancak inanç vasıtasına ki mantık ötesi koşulda gitmesine ve burada inancın koşulu, inanç vasıtası kişinin bütün bu yabancı düşüncelerin üzerine yükselmesi ve şimdi ortaya çıkan durum şudur ki kişi bu defa inancın sevabını doğru bir şekilde, uygun bir şekilde almaya başlar ve kişiye gelen sorular artık daha erdemlik haline gelir. Zaten bütün bunların inanç içerisinde erdemliğe dönüşmesi ve buna bu ızdırap denir. Yani yabancı düşünceler ona sebebiyet vermiş olduğu durum sanki işte manevi çalışma dedikodu olsal olarak sanki kötü bir şeylerin konuşulduğu böyle bir zamanda kişi mantık ötesi inancı tutmaya gelmelidir. Ve işte buna hazzı, sevabın hazzı denir. Soru. Burada yani günahkara gelen bu koşulu nasıl inancın kıvılcım haline getirir? Nasıl bunu aleve dönüştürür? Rab. İlk önce öyle bir safhaya ulaşacaksınız ki bu bir hata denilen bir koşu ve kişi bütün aksiyonların neticesinde bunu yukarıdan keşfetmeye gelir ve kişinin içine geçmiş olduğu bütün safhalar hepsi sadece yaratan tarafından, bütün her adım yaratan tarafından düzenlenmiştir. Ve içine bulmuş olduğum safa, hissettiğim safa yani burada sanki böyle sisli, akıllı bir düşünce gibi ve bütün her şey kişiyi amacın önemine, amaca doğru ilerletir. Ve bunun dışında kişi bir hayvan gibi aslında. Ve bütün safhalar hepsi yaratandan gelir. Bu yüzden bizler böylesi bir safhaya ulaşmak için burada hissedeceğimiz her şey yaratandan geldiği hissiyatına gelmeye çalışmak ve daha sonra onun keşfine geliriz ki yani her şeyin ondan geldi. Yani burada bu düşünce, bu bilgi bende. Öyle ki diyelim ki yani kişi artık daha bunu çevrenin içerisinde geleneksel alışkanlık haline getir. Ve eğer ki kişi bütün bu anlaşma gibi bu koşula gelirse ki ondan başkası yok denen bir durum var. Ve burada kişi doğru bir başlangıca gelir. Bunun dışında, bu durumun dışında başlangıç noktası onun yanı sıra kişi bu defa bir anlayışa, belli bir keskin anlayışa gelir. Ve burada bütün herkes şikayet ediyor. Yaratan neden bana şöyle böyle yapıyor? Ben ne yanlış yaptım da Allah bana şunu bunu nasip etti. Herkesin bütün hesap kitabı burada. Aslında ceza diye bir şey yok. Asla ve katta ceza diye bir şey yok. Sadece ıslah var. Ceza bile ıslah. Yani ceza diye göz önüne almış olduğumuz, değer verdiğimiz şey ıslah. Ve buradaki safa, burada kişinin kendi arzusunun tatmin olmayışından kaynaklanan ve aslında bütün bu durum kişinin manevi yükselişe doğru almış olduğu bir davetiyedir. Ve daha sonra kişi şunu görmeye gelir ki ben yaratanı kabul etmeye geliyor muyum? Ve yani bunun üzerine yükselme, onunla bağlanmak denen bir koşula gelmeye çalışıyorum. Ve eğer ki ben onunla bağlanmaya çalışırsam artık daha burada onun bolluk ve bereketi hakkında artık da düşünmeye başlarım. Eğer ki ben bunu onunla bağlanmayı kabul edersem ondan başkası yok, o iyi ve iyiliksever koşuluna gelmeye başlarım ve bütün bu günahlar içinde bulmuş olduğum bu günahlar, yani bu hatalar ve bunlar bu defa erdemlik haline dönüşürler ve ben kendi üzerimde böylesi bir şekilde çalışarak ben bu defa daha fazla saf koşulun içerisine girmeye çalışırım ve daha saf, daha arı. Bu yüzden yaratandan, yaratan bana ne vermişse vermiştir, artık daha ben burada şikayet edecek bir koşulum yok. Bütün bunların hepsi benim realiteye bakış açımı değiştirmek içindir ve benim aslında sormam gereken durum bu ve burada bu ışıklar şuna buna değil. Hayır, ben burada hissettiğim her şey benim onu iyi ve iyiliksever hissetme, ondan başkası yok koşuluna gelmem, sonsuzluk koşuluna gelmem için ve burada benim hissiyatımda, benim aklımda yani bu katnut denen küçüklük koşulu değiştirmekle başlar. Ve burada bütün bu erdemlikler hepsi ve burada kabların, bağlılıklarının daha sonra burada sevap ve emirleri yerine getirerek dönüştürmeye çalışıyorum. Çünkü ben bir reaksiyon vermeye başlıyorum. Yani ki bunun reaksiyon koşulunun altında da reşimo dediğimiz bunu saflığa dönüştürecek durum var. Grubun içerisindeki bu aksiyonumuz, bu durumumuz ne? Şimdi burada konuşurken belki bu kişiye net olmayan durum hissettiğimiz keskin bir şekilde, ancak daha sonra kesin bir şekilde ve sadece grup tarafından desteklenebilirsem ancak bu safhaların değişimine gelebilirim. Bunu düşünmeye ihtiyacımız var. Bu yöne doğru kendimizi etkilemeye ihtiyacımız var. Aksi halde burada bir eksiklik ve bu koşun içerisine giremeyiz.
Moskva.
Evet, Moskova. Sor.
Просит прояснить, как прегрешение становится заслугой.
Паша, Москва-да. Şunu anlamak istiyor ki, günahlar nasıl erdemliğe dönüşür ve korku bize nasıl yardımcı olur? Tamam, bakın şimdi korkudan konuşalım. İsterseniz bununla ilgili 1000 tane başka düşünce hakkında sor. Nedir yabancı düşünce? Yabancı düşünce kişinin kendisini iyi ve iyilik sever, ondan başkası yok denen koşuldan kopuk görmesi. Başka bir form bu yabancı düşünce, bu form, yani ben her seferinde yeni bir akıl ve maneviyata yönelik sürekli bunun üzerine yükselmeye başlayarak, yani her şey bu yabancı düşüncelerle başlıyor. Yani bu durum bana, benim bu doğru yönden ne kadar uzak olduğumu, yaratanla ne kadar bağımın kopuk olduğu, gerçek realiteyle ne kadar kopuk olduğumu gösteriyor. Yani tamamen zıt bir yönde olduğumu. Öyle ki yaratan burada içimde bir reşimi uyandırıyor. Ancak bu iyi bir durum. Çünkü burada, yani bir kişinin kendisini hayvan olarak hissetmesinden daha kötü bir olay yoktur ki. Yani burada kırlarda gezinen bir inek gibi. Şimdi aslında yabancı düşünce yükselişin başlangıcı, kurtuluşun başlangıcı. Öyleyse burada ortaya çıkan %99, yani bütün gün işimiz hep bu yabancı düşünceler. Senin bütün bu durumun, bütün bu eğilimin ondan başkası yok denen koşta gelmeye çalışmak. Arkadaş yok, hayır diyor, gelemiyorum. İşte bütün bunlar hepsi yabancı düşünce. Bunlar hep bir amaç için mi geliyor? Rab. Kişi kendisini yaratana doğru yönlendirdiğinde sürekli kişiye yabancı düşünceler gelir. Öyleyse burada düzeltilmiş bu düşünceler, yani benim bana gelen bütün her şeyi bu yöne doğru düzeltmeye çalışmak. Düzeltilmiş form, öyle bir form ki bizim burada ıslah üzerinde çalışmamız, yani bütün her şeyi yabancı düşünceleri denkleştirmeye getirmemizle. Son soru. Öyleyse burada benim onlu grup için olan niyetimdeki bu zıtlık durum ne? Zıt durum, hiçbir şey hissetmeyen hayvan ve kendi hayatının içerisindeki güvenlik var ve burada sorunlar, sıkıntılar, aslında bütün kişi, bütün her şey doğru bir şekilde yaratanla bağlayamıyor. Yani kişi her şeyin içerisinde ondan başkası yok denen koşulu yerleştiremiyor. Yani buna hayvan denir, insan denmez. Yani burada hayvan derken aslında Yani bir düşüncenin kendisinden bahsediyoruz. Ve burada kişinin yani bir hayvan olarak uyanması, yani hiçbir şey hissetmemesi, insan denen koşulun algısında hiçbir düşüncesi olmaması ve kişinin dostlarıyla olan anlaşmasında hoş olmayan durumlardan sanki geçiyor olması ve kişi her ne olursa olsun bir şekilde kalkıyor ve uyanıyor, devam ediyor işine. Ha, ondan sonra Rami kalkıyor, Rami'ye masaj yapıyoruz burada, derse gelsin. Yani bunlar yanlış değil. Yani gözümde bu defa bu koşullara daha fazla değer vermeye başlıyorum. Çünkü ben öyle bir yoldan geldim ki ve şimdi öyle ki bu koşun içerisinde kesin bir şekilde, yani diyelim ki yarım sene burada, 6 ay, yani bir tane bir kedi var, bu kedi hiç bunu rahatsız etmeden bırakın burada oturur, kırır oturur, vurur kafayı oturur. Ancak yavaş yavaş, hatta ben bu defa kendimi yavaş yavaş uyandırıyorum, uyandırıp getirip burada oturtuyorum, getirip burada oturttuğumda bu defa dinlemeye başlıyorum, bu defa aklıma yabancı düşünceler geliyor ve uyanıyorum. Daha sonra hissediyorum ki farklı düşünceler var ve bugün bu defa öğle yemeğine kadar ve daha sonra bir şeyler çalışıyorum, bir şeylere bağlamaya çalışıyorum. Bunlar normal düşünceler. Ancak şimdi ise bütün burada bu koşullara karşı bu defa grupta başka bir şey hissetmeye başlıyorum. Yani arzulanan bir şeyler, yani ya kendim için mi düşünüyorum, başka arzulanan bir koşulu mu düşünüyorum ve daha sonra bu defa ben bu yabancı düşünceler dediğimiz koşulu tanımlamaya geliyorum. Ve burası daha sonra onlara gün be gün onların beni etkilediğini görmeye başlıyorum. Ve bunu düşünmeye başlıyorum. Ve düşündüğüm şey yaratılışın amacı ve manevi hayat. Ve burada bu düşünceler içerisine ilerliyorum. Ve bu defa bütün bunlar her şeyin yaratandan geldiğinin farkına geliyorum. Ve burada onun dışından başka gelecek bir durum yok. Bu yüzden o bana yabancı düşünceler gönderiyor. Neden? Neden o bana böylesi bir şeye sebebiyet veriyor? Ve daha sonra ben aşama aşama her şeyin ondan geldiği koşuluna geliyorum, bu defa ilerliyorum ve bu defa yabancı düşünceler koşulunda uyanmaya başlıyorum ve bunları belli bir metotta tutuyorum. Yani onun içerisinde kalmaktan ziyade onun üzerine yükselmek denen koşula gelmeye çalışıyorum. Burada şunu öğrenmeye başlamalıyız ki bu yabancı düşünceler yani burada günahların nihayetinde emirler vasıtasıyla erdemliğe dönüşeceği. Çünkü burada bütün bu koşullar benim maneviyata yönelik tavrımı göstermek için adımlardır. Ve burada birçok izlenimlerden geçiyoruz. Moskova. Hatalar ile günahlar arasındaki fark ne? Bunları nasıl tanımlayacağız? Rab. Günah yani yaratandan kopuk olmak demek. Ve ben burada hayatta var olduğum her şeyden lanet ediyor. Çünkü bütün bunlar yabancı düşünceler tarafından getiriliyor. Ve tamamen zıt. durum ve yabancı düşünceler yani sevmediğimiz ve burada cinsellik, yeme, içme falan fistan bunlar hakkında düşünüyorum ve bu koşulların içerisine yerleşiyorum ve bunun dışında başka bir koşul olmadı. Aslında burada günah burada gelirken ben bu defa her bunu edinime göre tanımlıyorum. Yani şimdi ben hayatımda buna tamamen bütün hayatımda tamamen buna zıt bir koşul içerisinde ve burada kişinin burada hata dediği koşulu ise yani bilmediği bir şey ve burada ben aksiyonları yerine getirmeye başlıyorum. Yani net izlenim olmadan bir şeyleri yerine getirmeye çalışmak ise hata. Ve bu koşullar aslında tam tersi sefirota girişte çok derin bir şekilde öğrenilmesi gereken durumlar. Moskova. Paşa Moskova'dan soru. Nereden bileceğim ki bunlar yabancı düşünceler ki bana yardımcı oluyor? Bana onlu grup koşulunda yardımcı olmam için doğru bir koşul olduğunu nereden bileyim? Onlu kişiye yaratanın yüceliği koşulunda, onun arzulanan koşulunda, dostlarla bağ kurma koşulunda çalışılması için üzerine alacağı bir durum ve kişi burada genel olarak bir yanıt, genel bir alanın içerisine geliyor. Onlu burada Allah korusun ki burada kişinin alacağı hayattaki bu darbe marbe değil. Yani kişi kendisi tutamaz. Kişi kendisi hiçbir form içerisinde tutamaz. Yani burada yaratılışın amacına doğru bu tedaviye doğru kendisi tutamaz. Kendi başına. Sergey soruyor. Burada benim bu hataların vasıtasıyla ıslahın hızına nasıl gelebilirim? Burada ıslahın hızına gelmek kişinin büyük ölçüde grubun içerisinde grubunla birlikte çalışmanın gerekliliğine gelmesi. Eğer ki böyle değilse kişi burada bunu yapamaz çünkü bu grup genel bir alan ve burada güç amaca yönelik güçlü bir yoğunluk ya kişi kendisini bu işin içerisine alıştırırsa yani bir atmosfer var ve bizlerin hepimizin bu niyetsel koşullara gelmeye çalışıyoruz. Yani niyeti olmayan durumda niyetsel koşullara ve burada genel bir atmosfer olması lazım toplumda, grubun içerisinde ve yaratanın bizi tüm bu koşulları bize vermesi ve kişi sürekli ekleyerek hep ilerleyişe girer ve burada ışık vasıtasıyla daha fazla kırık kablar ve işte bununla birlikte bizlerin bunu hissetmeye gelmesi ve sürekli kişi ıslah ekleyerek ilerler. Burada şöyle görünüyor ki manevi çalışma burada günahlar ve kişinin bir şeyleri yapması sanki burada kurallara, burada ki sürekli üzerine yükselmesi gereken ve sanki hatalar kişinin sorumluluğunda değilmiş gibi. Kişi burada hiçbir şey için aslında sorumlu değil ki. Kendisi hayatta hiçbir şey yapmıyor ki. Bütün hayatı hepsi bir bağımlılıktan. Yani şunu diyebiliriz ki kişi ancak mantık ötesi dene koşulun üzerine çıktığında, bundan önce üst güç yaratan bütün her şeyini arzular vasıtasıyla yönetiyor. İyi şey, kötü şey, yani ne yaptıysan hayatta yani. Sen değilsin ki, sana bağlı değil ki. Yani sen eğer ki bir şeyler yaptığını düşünüyorsan, bu bir hata, bu bir gizlilik. Öyleyse kişi halen burada günah ile hata arasındaki fark tam noktasına. Şimdi burada bu günahlar, hatalar, erdemler, bu izlenimler senin yaratandan almış olduğunu, yaratılışın amacına yönelik vermiş olduğun yanıtlar. Ve bu izlenimlere göre kişinin ilerlemesine insan denir. Bundan önce hayvan. Şunu hatırlıyorum ki burada vermiş olduğunuz pratikte onu düşünmek ve bir şeyler yapmaya çalışmak ve burada şimdi ben geliyorum bir şeyler yapıyorum. Hatta bununla beraber bu durum bu defa benim bir diğer onluya hizmet etmemi sağlıyor. Öyleyse dediler. Öyleyse bu günahlar mı? Yani bütün bunları böyle bu tanımlarda burada oturtamam. Yani bunu bu şekilde yapamayız. Bunu bu şekilde oturtamayız. En iyisi senin burada bu tartışmış olduğumuzdan almaya çalışma. Yapamayız böyle bir şey, böyle bir karışık bir yemek pişiremeyiz. Neden burada kişi yani bu yaratanla, yaratanın ona gösterdiğiyle karşıtlık koşulunda hemfikir olmadan nasıl dua yükselecek? Bana dua ile ilgili bir örnek ver. Eksiklik görüyorum ve daha sonra bu eksiklik içerisinde yaratanla bütünlüğe gelmeye çalışıyorum. Öyleyse bütünleşmek için nasıl eksikliği yükseltiyorsun? Ancak mesela bir an önce dediğiniz ki bizim her şeyi yaratandan aldığımız koşulla hemfikir olmaya gelmeliyiz dediniz. Tamam, bu son zaten. Ancak realitenin algısı, yani benim her şey bana her şeyin yaratandan verildiği koşulu ve burada benim ona bir şikayetim olmaması lazım. Öyleyse burada ıslah için ya, bu eksikliği yükseltmekteki dua nedir? Yani onunla hemfikir değil ise. Bu soruyu sonraya bırakalım. Bak, dinle, sana yorumu, sana tavsiyem şu. Sen benim dediklerimi dinle ve bunu anlamaya çalış. Yani bütün bu duygusal frekanslarının nosyonunun ötesinde ve burada yani sadece mesela bir dün koşuluyla ilgili. Yani bir şey yok. Dün de. Realiten algısı hakkında bir şey sorabilir miyim? Evet, sor. Burada realitenin algısında çalışan bu kabalistler ve bu realitenin içinden bir değişim. Öyleyse burada kabalistler mesela burada bu karşıtlık koşul içerisinden ve burada mesela Balasulam ve bu büyük bir soykırımdan nasıl bu koşula geliyor? Nasıl haklı çıkartıyor? Realitenin değişimi sizin kendi aranızdaki ilişkide gerçekleşebilir. Şimdi ben bu örneği nasıl alıyorum? Şimdi burada her şeye daha fazla lanet ederek ve burada bizim işimiz ise bu realite bizim niteliklerimizi yükseltmek ile ilgili olarak değişir. İnsanlığa getireceğimiz bu. Öyleyse burada bu realitenin algısına ilgili olarak, bakın ben size ne söylüyorum. Kardeşler, milletler ve burada yaratana karşı savaşanlar ve bizim de burada söylediklerimiz, yani kişinin aslında olan bütün her şey kendi içsel doğasıyla olan kavgası. Tamam, bakın şimdi anlıyorum, ancak sadece burada realiten algısı hakkında, yani bir şeyleri incitmek ve bunu değiştirmek, ben bu değiştirmek üzerine çalışırken, yani bir şeyin beni incitmesi durumu var. Öyleyse git doktora bir şey seni rahatsız ediyorsa. Öyleyse burada, yani kişinin başına bir şey geliyor ve onu incitiyorsa, burada bunu nasıl düzeltir? Yaratana, doktora dön ve git talep et. Yani bütün bu seni kötü hissettiren niteliklerin bu talebi için doktora dön. Yani burada kötünün ve iyinin ötesinde burada bu koşulların üzerine çıkmaya çalış. Çünkü lanet ediyorsun. Yani bunun ötesine çıkmaya çalış. Ve burada yaratana yönelik davranışın dışında başka bir şekilde seni hiçbir şey değiştirmez. Bak mesela Akiva'ya bak. Derilerini soyuyorlar. Düşün, derilerini soyuyorlar. Böyle bir kabalist. Azerbaycan'dan bir soru. Burada hatalar koşulunda kişinin memnuniyet durumunda olması ne demek? Burada kişinin amaçla birlikte olması ve amaçla birlikte olması, özel bir aydınlanma alması ve bu ışık ona bir memnuniyet getirir. Kişi burada ışığa bağımlı. Kişi, memnuniyet içerisinde olan kişi burada ne ister? Diğerlerine paylaşmak ister bunu. Bunu, yani diğerlerine paylaşmak, yani burada bir hazza ulaşmaya icat eder. Rabaş'ın yazılarında kişi burada cennetin yükünü üzerine en aşağı koşulda almalı. Ve bununla ilgili şöyle söyler ki, burada kişi bu durumun içerisinde olsa dahi, kişi burada bu daha alçak olmadığı koşulda, yani hiçbir akıllıyla, hissiyatıyla hiçbir şekilde bir desteğinin olamayacağı durumda da kişi burada bu temeli inşa eder. Ve burada cennet ve yeryüzü arasında hiçbir destek olmadan durur. Ve daha sonra her şey mantık ötesidir. Ve burada kişi şöyle der ki, yaratan bütün bu koşulları ona gönderdi. Ve burada bir diğer bir alçaklık koşulu vardır. Çünkü yaratan ondan cennetin yükünü almasını ister. Ve bu alçaklık koşulu içerisinde ve kişi burada her şeye mantık ötesi inanır ve içinde bulunmuş olduğu koşulun yaratandan geldiğine inanır. Öyle ki yaratan ondan mümkün olduğu kadar kişinin bu dünyada en alçak koşulda olduğunu göstermeye getirir. Ve kişi burada ne olursa olsun yaratana inanır. Ve burada koşulsuz olarak bu koşula inanır. Yani yaratana demez ki, sen bana iyi bir şey verirsen ben sana inanacağım. Ben senin bütün bu görkemine inanacağım. Sen bana iyi şeyler verdiğin takdirde, ancak kişi şimdi bilir ki burada bu hissettiği ve buradaki bu temeli ve kişi burada Torah ve sevabı tutarak cennetin yükünü koşulsuz bir şekilde alır ve kişi cennetin yükünü koşulsuz anlamda alır. Bu durum kişide burada bu Musa denen koşulun zorluk koşulunu anlatır. Öyleyse nasıl olacak ki İsrail durumu bu alçak koşulun içerisinde nasıl alacaktı? Ve bunu görmek ve bu kutsallığa gelmesini getirmeye çalışmak ve buradaki erdemlik henüz görünmemiş, ancak bu özellikle bu alçaklık içerisinde krallığın yükünü almakla söz konusu. Ve bu durum hocalarımızın bize dediği, Rabbi Elazar'ın dediği sözde yaratan burada kişiyi cennet bahçesine getirmekte kişiye bir parmak ile gösterdi ve işte bu bizim yaratanımız ve bizim de ve bizi kurtaracak olan ve bizi kurtaracağımız ve burada kurtuluş için haz ile ona hizmet edeceğimiz durum ve yaratan burada o parmağıyla onu göstermesi, işte bu koşulda, yani her bir kişiyi işte parmağıyla gösterip işte bu bizim Tanrımız demesi. Realitenin algısı bilgiden, bilmekten inanca yönelik bir dönüşüme bağlıdır. Ve bizler özel bir etki alırız yukarıdan. Öyle ki bu durum bize yardımcı olur. Ve bu yardım, yani kendimizi alma arzusuna bağlı olmak değil, daha ziyade bunun üzerine yükselme. Yani aniden egomun üzerine yükselmeye başlıyorum. Bu şekilde. Özel bir güç. Ani özel bir güç. Ve işte bu durumda, bu koşulda ben bu defa bunun üzerine yükselirim, bu yeni kontrol üzerine. Yani ego ile hiçbir durum olmadı. Yani ben bu defa bunun üzerine yükselirim. Bu güce gelmeye çalışırım. Ve bu durum beni egomun üzerinde tutmaya başlar. Yani bunun üzerine tutmak, yani bu güce mantık ötesi inanç denir. Üst güç, üst ışık, birçok ismi var. Ancak bu safa bu. Ve bizlerin bu olan koşula değer verme ihtiyacı var. Ve daha sonra şunu diyebiliriz ki bu üstten almış, üst ışıktan, üst ilahi adaletten almış olduğumuz şey ile bunu öyle bir şekilde kabul ediyoruz ki, yani sanki yeni bir ay gibi. Çünkü yani bu izlenimlerin içerisinden bu alma denen koşulların içerisine geçiyorum. Yani her ne koşulda bunu haklı çıkarma durum olmasa dahi bütün bu izlenimler içerisinden yani uygun bir hayat içerisinde bunların içerisine geçiyorum. Yani daha ziyade yukarıdan bu gücü alarak ve bu inanca, bu güce ve bu durum beni alma arzumun üzerinde tutuyor. Alma arzumun üzerinde öyle bir koşulda tutuyor ki ve benim de bu sürecin içerisinde alma arzumun da üzerinde sadece inanç denen bina niteliğinde ihsan etme koşulunda çalışırsa, yani burada malhut bu defa katlut koşulunda çalışmaya başlıyor kablarında. Böylece bu safhalarda ve burada konuşulan bu ilerlemiş safhalarda bunları okuyup bunları inceliyoruz. Burada Rabaş'ın evet bir sonraki alıntı yok ya. Cilt 3. Bir sonraki alıntı 2. Cilt 2. Manevi çalışma kişinin ihsan etmeye yönelik bir arzusu olmadığında kişi bu defa inancı kaybetmiş ve burada bir hoş olmayan bir durumda. Yani ihsan etmeye yönelik bir arzusu yok ve kişi daha sonra burada kalıcı bir inanç ile ödüllendirilir. Bütün bu düşüş ve yükselişler kişiyi Yaratan'ın ona yardımına getirir ki kişi burada ihsan etme arzusunu edinsin ve bütün bu her şey bu arzuda olsun ve kişi bu koşulun içerisine gelmesi ile kişi artık görür ki kendi başına hiçbir şekilde kendi bencil arzusunun dışına çıkamıyor, kaçamıyor burada. Burada ikisi birbirine zıt durum ve hocalarımızın dediği gibi bu işi bitirmek senin işin değil. Ve bu işten uzaklaşmaktan da özgür değilsin. Hem buradaki bu opsiyon var. Yani işi bitirmek vatandaşa ait değil, kişiye ait değil. Ve burada aynı zamanda kişi şunu da bilmeli ki bu işten de ayrılmaktan özgür değil. Yapmalısınız. Ne için yapıyorum? Yani bu aksiyonlardan bu fayda ne? Ha? Bunları da düşünecek. Burada şu ortaya çıkar ki bir taraftan kişi çalışmalı ve asla bu işten ayrılmamalı. Yani bu şu demektir ki yani kişi insan elinden gelebildiği koşulu yapmalı. Yani bundan ayrılmaktan özgür değil. Yani kişi burada çalışmalı ki kişi nihayetinde bunu edinecek. Yani kişi elinden gelebildiği kadar yaratanına memnuniyet getirmeye çalışmalı. Bir diğer taraftan da şöyle denir ki işi bitirmek sana ait değil. Yani bu durum insan kapasitesine bağlı değil. Daha ziyade denir ki Allah bu işi bitirecek. Yani bu ihsan etme arzusunu edinmek kişinin kendi kapasitesinde değil. Bu yüzden burada iki durum var. Bir, kişi demelidir ki ben kendim için değilsem kim benim için? Bu yüzden kişi burada şu faktör ile etkilenmeli. Yani ihsan etme denilen izlenim faktörü ile gerçeğiyle etkilenmeli. Ve burada kişi daha büyük çabalar yerine getirmesi ve kişi şuna da inanmalı ki Yaratan bütün bunu onun için yapıyor ve kişiyle burada bu yapması gereken durum var. İki, Yaratan bu işi bitirecek. Yani kişi bütün ne istediğini bir seferden alacak ve şöyle denir ki Yaratan'ın kurtuluşu kişinin göz kırpışı kadar kısadır. Evet, birkaç dakika. Neden öyleyse çabaya ihtiyacımız var burada? Ne elde ediyoruz? Bizim çabamızdaki fayda nedir? Uyanın, dostları uyandırın. Çimcikleyin. Çimcikleyin yanınızdaki dostları. Neden çabaya ihtiyacımız var? Buradaki çabanın faydası ne? Şunu diyorum ki, eğer ki burada tek çaba yapacağımız, tek çaba bize düşen, tek çaba bizim, yani üzerimizde işleyenin, ondan başkası yok, o iyi ve iyilik sever denen koşulun farkındalığına gelmeye çalışmak ve bizim de buna yönelik tavrımızı değiştirmeye gelmek. Burada kişi bu yaratanın bu koşulunu kirletmemeye gelmesi ve burada kişi bütün bu koşullar içerisinde şu durumu bilmeye gelir ki, yani bütün bu koşullar aslında kişiye verilen sanki bir hediye gibi ve burada kişinin burada tek edineceği koşul ve bizler nasıl burada yapmış olduğumuz aksiyonlarda üzerimizde işleyen koşula yönelik tavrımızı nasıl değiştiriyoruz ve bende olan her şey, etrafımda şu bu her şey yaratandan gelir, ondan başkası yok denen bir durum var. O iyi ve iyilik sever ve her an be an, ve ben eğer ki bu koşulu bu şekilde tanımlamaya gelirsem, bu durum, ondan başkası yok denen ve kişiye bu fayda getirecek bu koşulu tanımlamaya getirir. Öyleyse nasıl böyle bir koşul vasıtasıyla realiten değiştiğini görmeye gelirim. Yani burada sadece realite yönelik değil, daha ziyade yaratan burada bu realite ile benim kafamı karıştırıyor. Bu net mi? Değil. Tamam. Bir şeyler oluyor bana. Tamam mı? Bir, bu bir. Ve bu Allah'tan geliyor. İki, ve bu beni ilerletmek içindir. Öyle ki ben bütün her şeyin yaratandan geldiği o iyi ve iyilik sever denen koşulu tanımlıyorum ve daha sonra bu egomun üzerine yükselerek bu defa bunu düşünerek bu defa bu her şeyi mükemmel olarak görmeye başlıyorum. İyi olarak, faydalı olarak. Eğer ben yaklaşımı realite yönelik bu şekilde getirmeye çalışırsam, burada bunları düzeltmenin dışında başka bir durum yok ve bununla birlikte dünyayı düzeltirim. Bu net mi? Bizler nasıl bu algıdan bu algıdan gerçek algıya geliyor. Çünkü bütün bu algılar hepsi aslında hayvani algılar. Şimdi bizim konuştuğumuz bu algı, yani ben kendimi ıslaha getiriyorum ve burada sonsuzluk dünyası denen koşula getirmeye çalışıyorum.
עוברים לפתיחה לחוכמת הקבלה.
נעבור לחלק הבא של השיעור. אבט